Ayrım 23.
Leberg çevresinde toplanmış bulunan kurul üyelerine baktı ve kağıtlarını masanın üzerine bıraktı. Baylar, bu toplantı biter bitmez dedi. Ussel'e gidip araştırmaları denetlemek üzere helikoptere bineceğim. Uzun bir sessizlik oldu. Son olaylardan ne gibi bir sonuç çıkarıyorsunuz komiserim? Dikkate alınması gereken iki nokta var sayın bakanım. Arabasını başka bir renge boyadıysa ki bunu GAP'la Ussel arasındaki gece yolculuğundan önce yaptı sanırım. Şu ya da bu şekilde bir yerden haber aldığı anlaşılıyor. Ya birine telefon etti ya da biri kendisini aradı ve Duncan adıyla dolaşmasının da sakıncalı olduğunu bildirdi. Hemen ardına arabayı bırakmasının nedeni bu. Hava öylesine gergindi ki Lebel bir an salonun soylu tavanını çatlayıvereceği izlenimine kapıldı. Milyonlarca kilometre öteden gelen bir ses, bu sözlerle ciddi olarak aramızdan birinin dışarı haber sızdırdığını ima etmek istiyorsunuz diye sordu. Böyle bir şey söylemekten kesinlikle kaçınırım. Talimat ya da çeşitli emirler alan santral memurları, telekçiler memurlar var. İçerinden biri pekala o asya ajanı olabilir. Ben kendisine haber verenin komplonun ortaya çıkarıldığını ve Duggan adının keşfedildiğini bildirenin Roma'ya yolladığı mesaj DST tarafından ele geçirilen Varmi adlı kişi olduğuna inanma eğilimindeyim. DST müdürü konuşacakmış gibi bir hareket yaptı ama sesini çıkarmadı. Başka bir söyleyeceğiniz var mı komiserim diye sordu bakan. Söyleyeceğim şu, bir kere uyarıldığı halde Fransa'dan çıkmaya yanaşmadı. Tersine ülkenin göbeğine doğru yol aldı. Başka bir deyimle sanki hepimize meydan okuyor. Bakan yerinden kalktı ve kağıtlarını topladı. Sizi daha uzun bir süre tutmayacağız komiserim, bulun onu. Hem bu gece bulun, gerekirse temizleyin. Devlet başkanı adına verdiğim emirler bunlar. Bir saat sonra Lebel'in bindiği helikopter Satori'den havalanıyor, şehrin ışıklarının yansıdığı karanlık gökyüzüne güneye doğru yol alıyordu. Bu küçük polis görevlisi amma da küstah herif, devletin en yüksek kişilerinin yer aldığı kurul bir takım ihmallere yol açıldığını ima etmek ha? Bunu gelecek raporuma kaydetmeyi unutmayacağım. Siyah saçları yastığın üzerine yayılmış yatakta yatan Jacqueline, dirseğine dayanıp doğrulan ve çenesini saldırgan bir ifadeyle öne doğru çıkaran St. Clair'e döndü. Çevik bir hareketle kollarını sevgilisinin göğsüne sarıp ona doğru devrildi. Sonra başını elleri arasına aldı ve ılık hoş kokulu göğüslerine doğru çekti. ''Hadi hadi anlat bakalım bana bütün olup bitenleri'' diye mırıldandı okşayıcı bir sesle. 18. 21 Ağustos sabahı bu uzun sıcak dalgasının başından beri her gün olduğu gibi hava yine güneşliydi. Şatonun pencerelerinden seçilen çiçek açmış fundalıklarla kaplı tepeler sakin bir görüntü ortaya koyuyor, 18 kilometre ötedeki Eagletons'u kaplayan gergin havayı hissettirmiyordu bile. Sabahların içinde çırılçıplak olan çakal Bahama Kütüphanesi'nde oturmuş, her sabahki gibi Paris'e telefon ediyordu. İhtiraslı kucaklaşmalarla geçen yeni bir geceden sonra uyuyan Colette'i birinci kattaki odasına bırakıp inmişti. Bağlantı kurulduğunda her zamanki gibi ''Ben çakal'' sözleriyle başladı konuşmaya. ''Ben Valmi'' diye cevap verdi boğuk bir ses. ''Dertler yeniden başlıyor, ağlayamadılar.'' Bir iki kere kısaca sorduğu sorular dışında karşısındakinin sözünü hiç kesmeden 2-3 dakika daha dinledi. Sonunda teşekkür ederim diyerek ahizeyi yerine koydu ve sigaralarıyla çakmağını bulmak için ceplerini araştırmaya koyuldu. Şimdi ister istemez planlarını değiştirmek zorundaydı. Şatoda 2-3 gün daha kalmayı dilemişti ama bu kez yola çıkmak zorundaydı. Hem de mümkün olduğu kadar çabuk. Bu telefonda bir nokta alışılmamış, anormal açığa çıkarması gereken bir nokta kafasını kurcalıyordu. Sigarasından nefesler çekerek bunu düşünüyordu. Sonra pek azı içilmiş sigarayı pencereden dışarı fiskeledi. Telefonu açtığı sıra ahizeden gelen hafif tıkırtı. Bu tıkırtı önceki 3 gün hiç işitilmemişti. Yatak odasına bir telefon daha vardı ama dışarı çıktığında Colette mışıl mışıl uyuyordu. Meğer ki çıplak ayakla hemen merdiveni çıkıp odaya daldı. Telefon yerli yerindeydi ama yerli dolap açılmış ve açık bavulları yere dizilmişti. Dağınık eşyaların arasına diz çöken barones şaşkınlık ve korkuyla yuvalarından uğrayan gözlerini ona doğru kaldırdı. Çevresinde iki ucunu kaplayan kauçuk tıpalar açılmış bir dizi madeni tüp vardı. Bunların birinden dürbünün ucu çıkıyor, bir başkasından da susturucunun yuvarlağı. Colette tüfeğin namlusunu elinde tutuyordu. Saniyeler süren bir sessizlik oldu. Önce çakal kendini topladı. ''Dinliyor muydun?'' ''Her sabah kime telefon ettiğini merak ediyordum. Ben de uyuyorsun sanmıştım. Hayır, senin her yataktan kalkışında uyanıyorum. Bu şey bir tüfek değil mi? Usta nişancıların kullandığı bir tüfek.'' Sözlerini bitirirken ses tonundan bunun hem soru hem de cevap olduğu anlaşılıyordu. İç rahatlatıcı bir cevap umuyor, bambaşka bir şeyin, zararsız bir eşyanın söz konusu olduğunu işitmek istiyor gibiydi. Çakal bakışlarını kadına yöneltti ve ilk kez Colette gözlerindeki küçük gri lekelerin sanki tüm göz bebeğine yayıldığını, parıltılarını yok ettiğini, bunlara donuk ve cansız bir anlam verdiğini fark etti. Ağır ağır doğruldu, elinden bıraktığı namlu büyük bir gümbürtüyle yerdeki diğer parçaların arasına düştü. Onu öldürmek istiyorsun ha? Demek böyle diye mırıldandı. Sen de çetedensin, oasedensin. Çakalın sessizliği onun gözünde sorusunun cevabı demekti. Kapıya doğru atıldı. Adam zorlanmadan yerinden fırladığı gibi Colette'i yakaladı ve bütün gücüyle yatağa fırlattı. Dağınık çarşaflar arasında doğrulan Colette haykırmak için ağzını açtı. Boynunun yan tarafındaki damara inen çakalın elinin kenarı koy vereceği haykırışı boğuverdi. Çakal sol elini uzatıp dayanılmaz bir güçle saçlarına yapıştı ve başını öne yatağın kenarına doğru büktü. Colette bir an halının üstünü görecek zamanı buldu, sonra önüne geçilemeyecek bir kol darbesi çakalın bütün gücüyle ensesine indi ve onu anında öldürdü. Çakal hemen kapıya koşup kulak kabarttı. En ufak bir gürültü işitilmiyordu. Herhalde Ernest'in zemin katın dibindeki mutfakta kızarmış ekmek ve çay hazırlamakla meşguldü. Louis'e gelince neredeyse çarşıya gitmek üzere yola çıkacaktı. Nasılsa ikisi de yarısı ağır sayılırdı. Çakal çabucak tüfeğin parçalarını madeni muhafazalarına yerleştirdi. Tüfeği kaput ve Andre Martin'in diğer kirli giysileriyle birlikte üçüncü bavula yerleştirdi. Aslanın içine dikili kağıtları iyice düzlemeyi unutmadı. Papaz Peryensi'nin giysilerinin bulunduğu bavulda açıktı ama Colette bunu karıştıracak zamanı bulamamıştı. 5 dakikada yıkandı ve tıraş oldu. Sonra eline makası alıp 10 dakika kadar özenle uzun sarı perçemlerini kısaltmakla uğraştı. Ardından boya şişelerinden birini açıp kendisini 10-12 yaş ihtiyarlatan demir kırı bir renk elde edene kadar saçlarına sürdü içindeki sıvıyı. Danimarka pasaportunu lavabonun üzerindeki rafa koyduktan sonra henüz ıslak olan saçlarını Peryense'nin resmindeki gibi taramaya çalıştı. Sonunda da mavi camları dikkatle gözlerine yerleştirdi. Hazırlıklarının tüm izlerini yok ettikten sonra tuvalet eşyasını topladı ve odaya döndü. Kurbağanın ölümüne hiç bakmadan Kopenhag'dan aldığı giysileri sırtına geçirdi. Kara göğüslüğü taktı ve bunları katı papaz yakasıyla tamamladı. Kara cübbeyi de giydikten sonra düz yürüyüş papuçlarını ayaklarına geçirdi. Altın çerçeveli gözlükleri göğüs cebine koydu. Tuvalet eşyasını Fransa'daki kadrallerle ilgili kitapla birlikte çantaya yerleştirdi. Üçüncü bavula kalan İngiliz giysilerini doldurdu ve bavulları pencerenin yanına dizdi. Sonra saatine baktı, neredeyse 8 olacaktı. Ernest'in kahvaltı tepsisini çıkarmak üzereydi. Gerek Ernest'in ve gerekse Louis küçüklüğünden beri barona baktıklarından Colette de la Chalonie'ye şatoya uğrayan yolcuyla ilişkilerini yaşlı uşak ve hizmetçiden gizlemeye çalışmıştı. Ama bu kez görünüşü kurtarmanın imkanı yoktu. Çakal pencereden bahçıvan Louis'nin bisikletle ana kapıya doğru ilerlediğini gördü. Sepeti gidonda sallanıyordu. Az sonra da Ernest'in kapıyı vurdu. Çakal en ufak bir tepki göstermedi. Ernest'in yeniden kapıya vurdu. "Çayınız hanımefendi," diye bağırdı kapalı kapının ardından. Kararını veren çakal uykulu bir sesle Fransızca cevap verdi. "Kapının önüne bırakın, ben çıkar alırım." Koridorda Ernest'in ağzı hayretle açıldı ve pürüzsüz bir "Oo!" meydana getirdi neredeyse. Rezalet! Şatoda hiç böyle kepazelik olur muydu? Üstüne üstlük beyefendinin yatak odasında. Elinden geldiği kadar hızla Louis'e haber vermek için aşağı indi ama Louis gitmişti. Mutfağın musluğuna karşı ahlakın iyice bozulduğuna değinen bir söyle vermekle yetindi. Yaşlı bana hayattayken böyle şeyler asla olmazdı. Bu gibi olaylarla karşılaşmak çok acı değil miydi? Çakalın ölüyü çarşafların altına uzatması ve uzun saçlarını uyur gibi yüzüne yayması için birkaç saniye yetti. Öfkeyle gözü dönen Ernest'in de çakalın bavullarının pencereden yeşil çimenlere düşerken çıkardığı bir dizi boğuk gürültüyü duymadı. Hele evin hanımının odasını içeriden kilitlenirken çıkan tıkırtıyı hiç işitmedi. Kır saçlı adamın pencereden atlayıp bavullarının yanındaki yumuşak toprağa düştüğünü de duymadı. Yalnız eski ağırların yerine yapılan garajda hanımın Renault'sunun homurdanan motorunu işitti. Küçük mutfak penceresinden geniş bahçe yoluna dönen ve hızla açık kapıya doğru giden arabanın arkasını gördü. Şaşkınlıkla mutfaktan çıktı, girişe yönelip yukarı çıkmaya koyuldu. "İyi ama ne oluyor bizim hanıma?" diye mırıldanıyordu soluk soluğa. Kahvaltı tepsisi el sürülmemiş olarak hala kapının önünde duruyordu. Birkaç kere kapıyı vuran yaşlı hizmetçi içeri girmeye de çalıştı. Kapı içeriden kilitliydi. Konuğun oda kapısı da kilitliydi. Kimse cevap vermiyordu. Ernest'in evde gerçekten garip şeyler olduğu sonucuna vardı. Yaşlı bayanlarla ilgili bir sürü garip soru soran Almanların işgal yıllarında şatoyu ele geçirmelerinden beri başlarına gelmeyen pek uygunsuz şeyler. En kısa zamanda Louis'ye danışmaya karar verdi. Çarşıda olduğuna göre alandaki kahvede bulunan biri gidip onu çağırabilirdi. Telefonun nasıl kullanıldığını bilmiyor ama açıldığında sanki karşıdan biri konuşuyormuş gibi geliyordu Ernest'ine. Ona istediği şeyi söyleyebilirdi herhalde. Ahizeyi kaldırdı ve kulağına götürdü. Dakikalarca hareketsiz soluğunu tutarak dinledi. Hiçbir şey olmuyordu. Telefon telinin kütüphaneyi kaplayan tahtalara girdiği noktada kesildiğini göremezdi. Claude Lebel sabah kahvesini içtikten az sonra Paris'e dönmek üzere helikoptere bindi. Daha sonra Karan'a da anlattığı gibi köylülerin çoğunun gösterdiği isteksizlik ve düşmanlığa rağmen Valentin işini çok iyi görmüştü. Gün doğarken çakalın Eagletons'taki bir kahveye kadar uzanan izini bulmuştu. Arada Eagletons'un 20 kilometre gerisindeki yollarda barajlar kurulması için tedbirler almıştı. Öğlene kadar herkesin yerini tutacağı umulabilirdi. Valentin'in görevini ve gösterdiği ustalığı dikkate alan Lebel, çakalı yakalamanın neden bu kadar önemli olduğunu hafiften çıtlatmıştı ona. Valentin de Eagletons'un çevresinde örülen ağın deliklerinin çok dar olduğunu, bir yılan balığının bile aradan kaçamayacağını söyleyerek içini rahatlatmıştı. Haute-Chalonie'den yola çıkalı beri, çakal küçük Renault'yu gücünün sınırında tutarak güneye Tulle şehrine doğru seçilen tepelere sürmüştü. Vardığı sonuçlara göre peşindeki polisler gün ışırken Eagletons'a varmış olmalıydılar. Kahvedeki garson taksi şoförü konuşacaktı. Herhalde öğleden sonra şatoya ulaşacaklardı. Tabii aradıkları sarışın bir İngilizdi ama oyun gitgide daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Eagletons'dan 18 kilometre ötede 89 numaralı ana yola saptı. Tull 20 kilometre ötedeydi daha. Saatine bir göz attı. Renault uzun süren düz yolu aşıp bir dönemeçte kaybolduğunda Eagletons'dan inen küçük bir araba kafilesi göründü. Kafile bir polis arabasıyla iki kamyonetten meydana geliyordu. Düz yolun ortasında kafile durdu. Hemen altı polis çelik tellerden meydana gelen barajı kurmaya koyuldu. ''Nasıl, gitti mi?'' diye kükredi Valentin şoförün ağlamaklı karısına. ''Peki nereye gitti?'' ''Bilmiyorum bayım, bilmiyorum. Her sabah Brüsel'den gelecek treni beklemek üzere garın önünde durur. Müşteri bulamazsa buraya döner ve garajda çalışır. Dönmezse ışık çıktı demektir.'' Valentin kasvetli bakışını çevresine gezdirdi. Bu kadına yüklenmek neye yarardı? Olayla gerçekten hiç ilgisi yoktu. ''Cuma sabahı bir daha müşteri götürmedi mi hiç?'' diye sordu daha sabırlı bir sesle. ''Evet efendim, garda müşteri bulamayıp eve dönmüştü. Kahveden telefon edip kendisini istediler. Arabanın bir tekerleğini sökmüştü, müşteriyi kaçıracağını düşünerek kuduruyordu. Sonunda adamı götürdü ama nereye götürdüğünü bana söylemedi.'' Kadın burnunu çekti. ''Benimle pek sık konuşmaz.'' dedi ardından açıklama niyetine. Valentin hafifçe kadının omuzuna dokundu. ''Hadi hanım, üzmeyin kendinizi, dönüşünü bekleriz.'' Polislerden birine döndü. Adamlardan birini gara, birini alana, bir diğerini de kahveye yerleştirin. Gelir gelmez hemen kendisini görmek istiyorum. Garajdan ayrılıp arabasına döndü. Merkeze dedi. Karargahını yıllardan beri böyle hareket görmeyen Eagles'ın polis karakoluna kurmuştu. Tulin 10 kilometre ötesindeki bir uçuruma çakal İngiliz giysileriyle Alexander Duggan'ın pasaportunun bulunduğu bavulu boşalttı. Bavul da korkuluğun üzerinden uçtu ve boğazın dibindeki bitki örtüsüne çarpıp gözden kayboldu. Garı bulana kadar Tur şehrinde dolaştıktan sonra arabayı 100 metre kadar ötedeki sakin ve küçük bir sokağa bıraktı. İki bavulla çantasını taşıyarak gara döndü. Paris'e ikinci mevki bir bilet dedi gişedeki memura. Ne kadar? Gözlüklerin üzerinden tezgahın ardında oturan memura baktı. 97 yeni frank. Tren saat kaçtı? 11.50. Bir saat kadar bekleyeceksiniz. İleride bir büfe var. Çakal bavullarını toplayıp kapıya yürüdü. Biletin delen memur da seslendi. Paris, bir numaralı peron. Perona çıkarken mavi bir üniforma yolunu kesti. Kimliğiniz lütfen. Bütün çabasına rağmen sert bir havaya bürünmekte güçlük çeken genç bir toplum polisiydi bu. Çakal bir kere daha bavullarını yere bıraktı ve pasaportunu ona uzattı. Toplum polisi pasaportu alıp tek kelime anlamadan karıştırdı. Pardon, siz Danimarkalı? Pasaportun kabını gösteriyordu. Çakalın yüzüne bir gülümseme yayıldı ve başıyla evet dedi. Danske, ya, yani Danimarkalı, evet. Toplum polisi pasaportu ona uzattı. Belli belirsiz bir baş hareketiyle de ıssız peronu gösterdi. Sonra bu yabancı papazla daha fazla ilgilenmeyerek kapıdan çıkan yeni bir yolcuyu durdurmak üzere ilerledi. Louis ancak saat 1'e doğru döndü. Kıpkırmızı yüzüne bakılırsa bir iki kadeh daha fazla kaçırmış olmalıydı. Ernest'in hemen koşup acı ve anlaşılmaz serüvenini ona anlattı. Louis işleri derhal ele aldı. Pencereye tırmanıp durumu inceleyeceğim dedi. Epey güçlük çekerek tahta merdiveni binanın cephesinde çıkıntı yapan tuğlalara dayadı ve ürkütücü bir şekilde sallanarak basamakları teker teker tırmandı. 5 dakika sonra aşağı iniyordu. Baroness uykuda dedi. Hiç bu saate kadar uyumaz diye itiraz etti Ernest'in. Mümkündür ama bugün böyle diye diretti Louis. Onu rahatsız etmemek gerek. Paris treni biraz gecikmişti. Tulle garına girdiğinde peronun saati neredeyse 12'yi gösteriyordu. Trene binen yolcular arasında kırlaşmaya yüz tutmuş saçlı bir papaz da vardı. Orta yaşlı iki kadının bulunduğu bir kompartımanın köşesine yerleşti. Altın çerçeveli gözlüklerini taktı. Yol çantasından Fransa kiliseleriyle ilgili büyük boy bir kitap çıkardı ve okumaya daldı. Trenin hareket edeceğini hoparlörle bildiren memurun sesinden akşam 8:10 geçe Paris'e varacaklarını öğrendi. Hareketsiz taksisinin yanı başında yol kıyısına bekleyen Charles Bobet saatine baktı ve ana avrat sövdü. 1:30 olmuştu. Oturmuş sakin sakin şarabını yudumlaması gerekirken Eagletons ve Lamazie arasındaki yolda çakılıp kalmıştı. Bütün bunlar da kırılan bir parça yüzündendi. Allah kahretsin, tarihsizlik diye buna derlerdi işte. Arabayı orada bırakıp yürüyerek en yakın köye gidebilir, Eagletons otobüsünü durdurup biner ve akşam arabasını çekecek bir araçla buraya dönebilirdi. Ama kapı kilitleri uzun zamandan beri işlemiyordu. Çevredeki çiftliklerde oturanların pis yumurcaklarının arabayı yağmalamalarından korkuyordu. En iyisi kendisini Eagletons'a götürecek bir arabanın geçişini beklemekti. Boş midesi de buruluyordu. Neyse, torpido gözünde bir şişe vardı hiç olmazsa. Ama içinde fazla bir şey kalmamıştı. Arabanın altında çalışmak insanı susatıyordu. Beklemek için arabanın arkasına bindi. İnsan yol üzerinde sıcaktan geberiyordu. Bir kamyon geçerse nasılsa sesini zamanda duyacak ve işaret etmek için inecekti. Koltuğa iyice yaslandı ve derin bir uykuya daldı. ''Nasıl, dönmedi mi? İyi ama nerede bu herif?'' diye gürledi komiser Valentin telefonda. Eagletons merkezindeki odasında oturmuş, taksi şoförünün garajındaki meslektaşlarından birini çağırtmıştı. Telefonun öbür ucundan özür dileyen adamın mırıltıları geldi. Valentin telefonu çarptı. Sabahtan beri yolları tutan bütün devriye arabalarından telsiz mesajları ulaşmıştı. Uzun boylu ve sarışın bir İngiliz'i uzaktan yakına andıran hiç kimse Eagletons'un 20 kilometre çevresinde hiç görülmemişti. Şimdi yaz gününün yakıcı sıcağında uykuya dalan çarşı alanına yeniden sessizlik çökmüştü. Sanki Ursel ve Clermont'dan gelen 200 polis memuru oraya inmemişti hiç. Ancak saat 4'e doğru Ernest'in Louis'i kandırabildi. Yukarı çıkıp hanımı uyandırmalısın dedi ısrarla. Bütün gün böyle uyumak hiç normal değil. Ernest'in bu sözlerine karşı hiçbir şey bulamayan yaşlı Louis yeniden tahta merdivene tırmandı. Bu kez adımlarını daha sağlam atıyordu ve açık pencereden içeri girdi. Ernest'in aşağıdan onu izliyordu. Birkaç saniye sonra ihtiyarın başı yeniden göründü. Ernest'in dedi boğuk bir sesle, sanırım hanım ölmüş. Aynı yoldan aşağı inmek üzereyken Ernest'in seslenerek kapının kilidini içeriden açmasını söyledi. Birlikte Colette de la Chalonnière'in yuvalarından uğramış ve cansız gözlerine kadar çekilen çarşafa doğru bakıldılar. İlk tepkiyi Ernest'in gösterdi. Louis, evet, hemen köye gidip Doktor Matthew'yu getireceksin. Birkaç dakika sonra Louis sarsak bacaklarının bütün gücüyle pedalları çeviriyordu. 40 yıldır Haute-Chalonnière'deki herkesi tedavi eden doktoru bahçesinin öbür ucundaki kayısı ağacının altında uyurken buldu. Yaşlı doktor hemen geleceğini söyledi. Saat 4:30'da gürültülü iki döşevasının direksiyonunda şatonun avlusuna giriyordu. Bir çeyrek sonra da incelemesini bitirip kapının eşiğine çekilmiş bekleyen uşakla hizmetçiye döndü ve açıkladı. Hanımınız ölmüş, boynu kırılarak ölmüş. Hemen jandarmalara haber vermek gerek. Jandarma çavuşu Pouillon düzenli bir adamdı. Ciddi bir görev yaptığını ve olay dizisini not etmek gerektiğinin bilincindeydi. Dilini hafiften dışarı kaydırıp tükenmez kalemini dikkatle bastırarak mutfak masasının çevresinde oturan Ernest'in, Louis ve yaşlı doktorun ifadelerini sırayla aldı. Bir cinayet olduğundan kuşkum yok dedi doktor ifadesini imzaladığında. En çok şüphe edilmesi gereken kişi burada oturan ve Madame de la Chalonnière'in arabasını alıp kaybolan İngiliz. Olayı Eagletons komiserliğine bildireceğim. Sonra bisikletine atlayıp şatonun geniş ve ağaçlıklı yolunda hızla pedallara basarak gözden kayboldu. Claude Lebel saat 6:30'da Paris'ten telefonla komiser Valentin'i aradı. Ne var ne yok Valentin? Henüz hiçbir şey yok. Aşağı yukarı öğleden beri bütün yolları tutuyoruz. Henüz çemberin içinde olmalı. Tabii arabayı bırakıp tüymemişse. Allah'ın belası taksi şoförü de hala ortaya çıkmadı. Durun, bir rapor geldi şimdi. Telefonun öbür ucunda sessizlik oldu. Sonra Lebel hızlı hızlı konuşmaktaki birine soru soran Valentin'in sesini duydu. Derken Valentin'in sesi kulağını çınlattı. Vay canına diye bağırıyordu Valentin. Ne oluyor ya buralarda? Şimdi de bir cinayet haberi getirdiler. Nerede olmuş bu cinayet diye sordu Lebel hemen. Civardaki bir şatoda. Rapor şimdi jandarmadan bana ulaştı. Kurbanın adı ne? Şatonun sahibi. Durun. Baroness de la Chalonia. Karon Lebel'in sapsarı kesildiğini fark etti. Valentin beni iyi dinleyin. Bu işi yapan odur. Tabii kaçtı değil mi? Telefonun öbür ucundan telaşla konuşan adamların sesleri geldi. Evet dedi Valentin. Bu sabah Baroness'in arabasıyla yola çıkmış. Araba bir Renault Dauphine. Bahçıvan cesedi ancak akşamüstü bulmuş. Kadının uyuduğunu sanıyormuş. Arabanın numarası ve tarifi elinizde mi? Evet. O zaman genel arama emri verin. Artık sırrı saklamanın gereği kalmadı. Bu kez bir katili enselemek söz konusu. Bir şey bulur bulmaz hemen beni arayın. Lebel telefonu kapadı. Vay canına be dedi. Gerçekten hantallaşmaya başlıyorum. Çakalın kaldığı gece De La Chalonie'de Serf Oteli'nin kayıtlarında yer alıyordu. Araba saat 7.30'da devreye gezen bir polis memuru tarafından Tulle sokaklarında bulundu. Bir çeyrek sonra memur komiserliğe dönmüştü. Tulle merkezi ile Valentin arasında bağlantı kurulana kadar bir 10 dakika daha geçti. Komiser de 8'i 5 geçe Lebel'i aradı. Aşağı yukarı garın 100 metre ötesinde dedi. Elinizde bir demir yolları tarifesi var mı? Kuşkusuz tabii, gidip getirsinler. Paris'e kalkan sabah treninin saatini ve Austerlitz garına kaçta varacağını anlayın bakalım. Çabuk ha, mümkün olduğu kadar çabuk. Kısa süren bir sessizliğin ardından Valentin açıkladı. Günde 2 tren var. Sabahki 11.50'de yola çıkıyor ve Paris'e durun bakalım 8'i 10 geçe varıyor. Lebel telefonu bile kapamadan Karon'a bağırarak peşinden gelmesini söyleyip kapıya doğru atıldı.